Evet sevgili kardeşler, tekrar sevgiyle merhaba. Gerçekten tekrar seviniyorum sizlerle bu ekran aracılığıyla birlikte olabildiğim için. Biliyorsunuz geçtiğimiz pazar günü sizleri Yaşaya 41. bölümde yer alan tek bir ayete götürmüştüm. 10. ayet. Ve o ayet aracılığıyla sizi yüreklendirmek, sizi cesaretlendirmek istedim. Ayet şöyle diyordu: korkma çünkü ben seninleyim, yılma çünkü Tanrım benim, seni güçlendireceğim, evet sana yardım edeceğim, zafer kazanan sağ elimle diyor, sana destek olacağım. İşte aynı bugün de sizleri geçtiğimiz pazar günü olduğu gibi bugün de yine sizi bir tek ayete götürmek istiyorum. Bu sefer yeni antlaşma kesiminden habercilerin ya da elçilerin işleri birinci bölüme, birinci bölümde yer alan 11. ayete götürmek istiyorum. Ve bu tek ayet aracılığıyla umudumuzun diri olduğunu, yıldızlar kadar pırıl pırıl parlayan bir umut olduğunu, gerçekten de yaşayan bir umut olduğunu anımsatarak yine bugün de sizi teşvik etmek istedim. İçinde hala geçmekte olduğumuz bu sıkıntılı süreçte. Bildiğiniz gibi değerli kardeşler, her yıl bu dönemde çok önemli bir kutlama içine giriyoruz. Biliyorsunuz Almanca'da buna ne diyorlar? Himmelfahrt. Bu Himmelfahrt olarak ifade ettiğimiz Rabbimiz İsa Mesih'in göğe yükselişi, göğe alınışı. Ama her ne hikmetse değerli kardeşler, bunun üzerinde, yani doğuş kutlaması ya da diriliş kutlaması kadar çok fazla bunun üzerinde kafa yormuyoruz ya da çok fazla düşünmüyoruz. Aslında emin olun bu iki büyük kutlama kadar aynı oranda önem ve değer taşıyor değerli kardeşler. Çünkü büyük bir umutla bu Rabbimizin göğe yükselişi, büyük bir umutla değerli kardeşler ileriye bakmamız önünde ne yapıyor? Bizi itiyor, bizi teşvik ediyor. Ama babalar günü de aynı güne, perşembe gününe düşmüş olduğu için Almanya'da bu güzelim kutlama ne yazıktır ki arada kaynayıp gidiyor. Ama emin olun, ben geçtiğimiz perşembe günü bütün bu olup bitenlere karşın ailemle birlikte Rabbimizin görkemle göğe yükselişini büyük bir coşku ve sevinçle gerçekten andım, anımsadım ve yaşamaya çalıştım. Biliyorsunuz ki Mesih inancında, Hristiyan inancında İsa Mesih'in ölümü, ölümden görkemle dirilişi nasıl ki önem taşıyorsa, diriliş sonrası öğrencilerle 40 günlük birlikteliği ve sonrasında da tekrar gelecek sözünü vererek gözlerinin önünde göğe alınışı, yükselişi kesinlikle ve kesinlikle aynı oranda önem ve değer taşır. O dönemin imanlar topluluklarını emin olun ayakta tutan, tüm zor koşullara karşın sevinç içinde hizmet edebilmelerini sağlayan önemli bir olaydı Rabbimizin göğe yükseliş olayı. Rabbimiz öğrencilerin yanında bedenen ayrılmış olsa da hem kutsal ruhu gönderecek olması, hem de ileride tekrar büyük bir görkemle, yani bir marangoz olarak değil ama krallar kralı olarak gelecek olması nedeniyle yalnız olmayacaklarını öğrenciler çok açık ve net bir şekilde biliyorlardı değerli kardeşler. O nedenle Rabbimiz önceden ne yaptı? Onları yüreğiniz sıkılmasın. Yuhanna 14. bölüm 1. ayette yüreğiniz sıkılmasın diyerek önceden öğrencilerini teselli etti değerli kardeşler. Gelin bunun, yani göğe yükseliş gerçeğinin bizler için ne anlam ifade ettiğini birlikte anlamaya çalışalım. Başta da ifade ettiğim gibi sizleri Elçilerin İşleri 1. bölüme götürmek istiyorum. 11. ayet bakın şöyle diyor. Ey cinliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz? Aranızdan göğe alınan İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse diyor. Aynı şekilde, yani nasıl bulutlarla alıp götürüldüyse aynı şekilde, aynı biçimde geri gelecektir. Şimdi bakın değerli kardeşler, emin olun önümüzde duran ve bizleri teselli ederek cesaret veren, sapasağlam, ayakta durmamızı sağlayan sarsılmaz bir umuttur bu. Rabbimizin tekrar gelecek olması. O nedenle haberci Pavlos, Selaniklere yazmış olduğu ikinci mektupta, ikinci bölümde, 16. ayetin ikinci kısmında çok açık ve net bir şekilde bu umudun nasıl bir umut olduğunu bize açıklıyor. Sağlam bir umut veren babamız Tanrı ifadesiyle. Sağlam bir umut. Evet, sonsuza dek sürecek bir esenliğe ve iyi bir geleceğe sahibiz. Bu diri umut aracılığıyla, hamdolsun. Yani gelecek çağın ötesine erişen bir umuttur sahip olduğumuz bu umut. Rabbimiz ile birlikte sonsuza dek olacağımızın güvencesini vermiş olan bu umut, bakın değerli kardeşler, bunun altını önemli çizmek istiyorum, bizi asla ve asla utandırmayacaktır. Neden? Çünkü ölü bir umut olmamış olduğu için. Neden ölü bir umut değil? Çünkü Rabbimiz yaşıyor olduğu için sahip olduğumuz umut da diri bir umuttur. Hamdolsun. O nedenle bu gerçek şu sözlerle Romalılar mektubunda 5. bölümde 5. ayette çok net bir şekilde önümüze konmakta. Bu umuttu, bu umudu şöyle yorumluyor. Haberci Pavlos, düş kırıklığına uğratmaz diyor. Bakın ne kadar harika bir ifade. Düş kırıklığına uğratmaz. Yani bu umut, sahip olduğumuz umut, fantazi, hayal ürünü değildir. Rabbimizin dirilişiyle sahip olduğumuz umut. Hayal ürünü olmamış olduğu için de hiçbir zaman boş yere güvendiğimizi görmeyeceğiz demektir. Bunun da nedeni Rabbimizin bizi asla ve asla bırakmayacak olmasıdır. Yani başka bir ifadeyle söylemem gerekiyorsa, onun sevgisi asla ve asla bizden vazgeçmeyecektir. Hamdolsun. Bu umut bize cesaret versin. Rabbimizin tekrar gelecek olması bizi gerçekten ayakta dimdik durmamızı sağlasın ve sevinç içerisinde Rabbin bize vermiş olduğu sorumluluk, hizmet sorumluluğumuz ne ise, ait olduğumuz kilise topluluklarında coşkuyla yerine getirme gayreti içerisinde olalım. Evet, ayetimiz neydi? Birinci bölüm 11. ayetti değil mi? Habercilerin işleri 1-11. Ey cililer, neden göğe bakıp duruyorsunuz? Aranızdan göğe alınan İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde diyor, geri gelecektir. Bakın bu kadar açık, bu kadar net. Şimdi ben bu Rabbimizin görkemle göğe yükselişinin ne anlam içerdiğini, ne anlam ifade ettiğini 3 noktayla önünüze koymak istiyorum. Rabbimiz evet ölümden dirildi ve ölümden dirildikten sonra 40 gün öğrencilerle birlikte bir zaman geçirdi ve sonrasında da bulutlar aracılığıyla alınıp götürüldü. Şimdi Rabbimizin göğe yükselmiş olmasının ilk neden şunu görüyorum. Rabbimiz göğe yükseldi çünkü mesaj şuydu. Ben buradaki süreyi tamamladım. Yani 3,5 yıllık hizmet süresini sonuçladım, bitirdim, tamamladım gerçeğini önümüze koymuş oluyordu. Rabbimizin dirilişinden göğe yükselişine kadar geçen bu süre zarfı içerisinde değerli kardeşler 40 gün boyunca az önce ifade ettiğim gibi ne yaptı? Öğrencilerle birlikte bir zaman geçirdi, onlara göründü, onları ne yaptı? Bir yolla bilgilendirdi ve onları aydınlattı. Ve biliyorsunuz ki Rabbimizin yeryüzünde hizmet süresi aşağı yukarı 3,5 yıllık bir süre. Ve bu 3,5 yıllık döneme baktığımız zaman Rabbimizin birçok konuda öğrencilerine konuştu. Parçalar halinde değişik konular üzerinde ne yaptı? Konuşmuştu. Ve dirilişinden sonra da 40 gün boyunca ne yaptı? Bu konuşmayı devam ettirmek zorunda kaldı. Ve Habercilerin İşleri 1. bölüm 3. ayetin 2. kısmında bunu şu şekilde okuyoruz. 40 gün süreyle diyor, onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu diyor. Şimdi ne demek ki bu? Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu. Şimdi bu şu anlama geliyordu. 3,5 yıllık parçalar halinde öğrencilerine yapmış olduğu konuşmaları bir araya getirip onların daha iyi anlamaları konusunda ne yaptı? Öğrencilere destek oldu. Onlara yardım etti. Çünkü bedenen yanlarında olmayacaktı. Sonrasında da onları ne yaptı? Bereketledi. Bir bulut aracılığıyla gözleri önünde yukarı alındığını kutsal sözde okuyoruz. Şimdi yukarı alınmış olması yani onlardan ayrılmış olması doğal olarak onlarda bir üzüntü, bir korku, bir endişe yaratması gerekirken değerli kardeşler tam tersine sevinç içerisinde olduklarını yazıyor. Luka 24. bölüme baktığımız zaman 51 ve 52. ayetlerde ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı diyor. Göğe alındı, öğrencileri ona tapındılar ve bakın burası çok önemli ve ben çok önemsiyorum bunu, bu ifadeyi. Büyük sevinç içinde diyor. İlginç değil mi? Kudüs'e döndüler. Onun için onların sevinç içerisinde Kudüs'e dönmüş olmalarının anlamı neydi? Aslında az önce ifade ettiğim gibi değerli kardeşler, bu ayrılış, ayrılışın bir getirisi olarak onlarda üzüntü yaratmış olması gerekiyordu. Onları korku içerisine itmesi gerekiyordu. Ne bileyim, onlarda bir takım endişeler oluşması gerekiyordu. Ama tam tersi söz konusu. Bu neyi açıklıyor? Bakın, bence Rabbimiz onlarla 40 gün birlikte olduğunda, onlara gereken açıklamaları yaptığında, bence öğrenciler o ana kadar anlamadıkları gerçekleri anlama imkanına kavuşmuş olduklarının bir göstergesiydi kesinlikle. Dirilişin hemen sonrasında size esenlik olsun diyerek ne yaptı? Onları, Yuhanna 20. bölümde okuyoruz. Onları ne yaptı? Esenliğiyle donattı değil mi? Diriliş bedeniyle kapalı kapılar ardından ne yaptı? İçeri girdi, ortalarında durarak size esenlik olsun dedi. Ve onları kendi esenliğiyle donattı. Ve 40 günlük beraberlik sonunda da her şeyi kavramış olmanın sevincine kavuşmuşlardı. İşte bu sevinç göğe yükselişinden sonraki 10 günü değerli kardeşler, yani Kutsal Ruh gelip kilisenin doğumu gerçekleşeceği güne dek tapınakta Rab Tanrı'yı överek geçirmelerini sağladı. Demek ki değerli kardeşler, şöyle düşünelim. Rabbimiz ölümden dirildi ve ölümden dirildikten sonra 40 gün boyunca öğrencilere göründü ve 40 günün sonunda onları bereketledi. Gerekli olan açıklamaları yaptıktan sonra ve 40 günün sonunda onlara bir vaatte bulundu. Nasıl bir vaatti bu? Hem yalnız olmayacaklarını gösteren bir vaatti. Kutsal Ruh'u gönderecekti. Ve aynı zamanda da tekrar geleceğini onlara söylemişti. Ve oradan ayrıldıktan sonra ne yaptı? Sözünde durdu. Ve 10 gün geçtikten sonra, ki önümüzdeki hafta bunu kutlayacağız, Pentekost olarak ifade ettiğimiz 50. gün kilisenin doğumu harika bir şekilde gerçekleşmişti. Bunu bu şekilde toparlayabiliriz, özetleyebiliriz. Onun için değerli kardeşler, bu sözler onları, bu açıklamalara öğrencileri teselli etmişti. Ve ne yaptılar? O 10 günlük süreyi Rabbi överek geçirdiler. Çünkü onları teselli eden bir gerçek vardı. Rabbimiz tekrar gelecektir. Ve okuyoruz Luka 24:53'te, sürekli tapınakta bulunuyor, Tanrı'yı övüyorlardı. Evet. Tekrar vurguluyorum, önemsediğim için. Rabbimiz, biliyorsunuz, bu hizmeti dönemi içerisinde onlara simgeler kullanarak birçok konular üzerinde konuşma yaptı. Ve yapmış olduğu tüm konuşmalara rağmen öğrenciler her şeyi net olarak anlamadılar. Net olarak anlamadıklarını nereden anlıyoruz? Anımsayın değerli kardeşler, Luka 24. bölüm 37. ayette bunu görebiliyoruz. Diriliş sonrasında ne yaptılar? İsa'yı gördüklerinde korktular. Öyle yazıyor 37. ayette. Ürktüler diyor. Korku içerisine düştüler. Neden? Bir hayalet gördüklerini sanarak korkuya kapıldılar diyor. Çünkü Rabbimizin dirilişini beklemiyorlardı. Bu nedenle Rab de ne yaptı? Çivilerle dirilmiş olan ellerini ve ayaklarını göstererek bir hayalet olmadığını, kendisi olduğunu kanıtlamaya çalıştı. 39. ayette, 24. Luka 24-39'da bunu okuyabiliyoruz. Ve buna rağmen sevinçten hala inanmayan, şaşkınlık içinde olan öğrencilerin yiyecek bir şey var mı diye soruyor. Bakın 41. ayete baktığımız zaman öyle okuyoruz. Çünkü Rabbimizin amacı gerçekten de kendisi olduğunu kanıtlamaktı. Amacı buydu. Sonrasında da ne yapıyor? Bakın gözlerinin önünde kızarmış bir balık yediğini okuyoruz. Dirilmiş olduğunun kanıtı olarak, yani bir hayalet olmadığının bir kanıtı olaraktan 43. ayette. Ve 40 gün süren son beraberlik, emin olun değerli kardeşler, öğrencilere çok şey kazandırmıştı. Dirilecekse neden ölmesi gerekiyordu? Ya da geldiği yere dönecektiyse de neden o zaman yeryüzüne gelmesi gerekiyordu? İşte kafada oluşan bu ve buna benzer sorular aydınlığa kavuşmuş ve bunun bir sonucu olarak da sevinçle dolabilmişti öğrenciler. Aslında değerli kardeşler, bu heyecan içerisinde, sevinç içerisinde olmuş olmalarını aslında daha önceden söylenen bir nevi peygamberlik sözünün yerine geldiğini bize açıklıyor. Neden? Çünkü Rabbimiz Yuhanna 16. bölümde kederiniz sevince dönüşecektir gerçeğini onların önüne koymuştum. Öyle okuyoruz 22. ayette, 16-22'de Yuhanna. Şimdi kederleniyorsunuz diyor. Ama sizi yine göreceğim. Ne zaman? Yani dirildikten sonra sizi yine göreceğim diyor. Gördü mü? Evet gördü. Bu görme onlarda ne yarattı? Büyük bir sevinç oluşturdu. Ayet şöyle devam ediyor. O zaman yürekten sevineceksiniz. İşte değerli kardeşler, öğrenciler diriliş bedeniyle Rabbi gördüklerinde bu sözler yerine gelmişti. Sevinç ve şaşkınlık içinde olmalarının nedeni buydu. Yüce olan Rab Tanrı biricik oğlu İsa Mesih'i bir görev için yeryüzüne göndermişti. Evet, bu görev neydi? Rabbimizin yeryüzüne gelmiş olmasının amacı neydi değerli kardeşler? Bakın, Rabbimizin dünyaya ne amaçla geldiğini Kutsal Söz harika biçimde önümüze koyuyor. Çok seviyorum bu ayeti. Luka 19. bölüm 10. ayet. Kaybolanı, yani günahtan dolayı güçten yoksun çaresiz olan bizleri, kaybolmuş olan bizleri arayıp kurtarmaya geldi. İşte değerli kardeşler, o nedenle Yuhanna 3'ün adında Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki diyor. Yani dünyada olan tüm canları, yarattığı her insanı sonsuz olan sevgiyle sevdi. Neden? Çünkü ayetin devamı diyor ki, öyle ki diyor kimse mahvolmasın ancak sonsuz ebedi hayata kavuşsun. Günah içerisinde yok olup gitmeyelim diye değerli kardeşler Rabbimiz bizleri kurtarmak amacıyla yeryüzüne geldi. Aslında İbraniler 1. bölümde ifade ettiği gibi değerli kardeşler Rabbimiz evet yeryüzüne geldi bizleri kurtarmak için. Yani aslında bizleri cennete götürmek için yeryüzüne geldi ve sorumluluğunu yerine getirdikten sonra, görevini tamamladıktan sonra harika bir şekilde İbraniler 1. bölümdeki şu ayeti okuyoruz, 3. ayet. Son kısım. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yani kurtuluşu o acımasız çarmıhta tamamladıktan sonra, değerli kardeşler, yücelerde Ulu Tanrı'nın sağında oturdu diyor. Bakın, sonuçladı ve sonuçlamış olmanın bir göstergesi olarak babanın sağında oturdu. Demek ki onun oturmuş olması üzerine düşen sorumluluğu tamamlamış olduğunu, sonuçlamış, bitirmiş olduğunu net bir şekilde önümüze koyuyordu değerli kardeşler. Bakın, bu nedir? Evet, Rabbimizin babanın sağında oturmuş olması, evet, yüklendiği sorumluluğu bitirdiğini, tamamladığını, sonuçladığını gösteriyor. O zaman bu bizim için ne anlam ifade ediyor? Rabbin babanın sağında oturmuş olmasının ifadesi nedir bizim için? Yani bize neyi açıklıyor bu? Bakın, eğer Rab kurtuluş için, kurtuluşumuz için gerekli olan şey ne ise onu tamamlamış olduğuna göre o zaman bizlerin de kurtuluşumuz için bir şeyler yapmamız gerekmediğini açıkça önümüze koyuyor değerli kardeşler. Çünkü o her şeyi tamamladı, sonuçladı. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra diyor, yücelerde Ulu Tanrı'nın sağında oturdu. İşte bu bize aynı sevinci, aynı rahatlığı vermesi gerekiyor. Yani öldükten sonra nereye gideceğimizi bilerek öğrenciler gibi korkmadan, endişeye kapılmadan, şartlar ve koşullar ne olursa olsun sevinçle, coşkuyla, aynı esenlik içerisinde hizmetimize gönül rahatlığıyla devam edebiliriz sevgili kardeşler. Rabbimizin eksiksiz bir biçimde tamamlayarak babanın sağında oturmuş olması gerçekten de kayda değer niteliktedir. Neden bunu söylüyorum değerli kardeşler? Bunu söylüyorum çünkü emin olun bunu belki zaman zaman bu kürsüde dile getirme ihtiyacı duydum yeri geldiğinde. Bugün de konumuza birazcık uyduğu için bunu tekrar hatırlatmak istiyorum sizlere. Neden Rabbimiz her şeyi bitirdikten sonra babanın sağında oturmuş olması bizlerin yüreklerinde bir esenlik, bir huzur, bir rahatlık oluşturması gerektiğinin altını çiziyorum ve bunu kayda değer bir nokta olduğunu söylüyorum. Çünkü bazı imanlılar İsa Mesih'e iman ettim, ama bu yetmez. Bu ya da şu da yapılması gerekir diyerek ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir takım artılar ilave ediyorlar. Hayır bu yetmez. Şu da olması lazım. Hayır bu yetmez. Şu da olması lazım. Hayır bu yetmez. Şu da olması lazım. Hani bazen diyorlar ya ikinci deneyim yaşanması lazım. Bakın değerli kardeşler, Rabbimiz yapılması gereken ne ise onu çarmıhta tam olarak bitirdi. Tamamladı, sonuçladı. Onun için bir takım artılara gerek yok. Galatya'daki imanlar bazı Ferisiler araya girip hayır bu yetmez, sünnet dolmalısınız dedikleri gibi araya bir takım artıları koymaya hiç ama hiç gerek yok. Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Yapılmamış, bakın çok net ve açık söylüyorum. Yapılmamış, eksik olan bir şey geriye kalmış olsaydı eğer, İsa Mesih göğe yükselip bizlere yer hazırlamak için gitmezdi değerli kardeşler. Ve bunun bir göstergesi olarak da babanın sağında oturmazdı. Ve öğrenciler de gökyüzüne bakaraktan değerli kardeşler Kudüs'e büyük bir sevinçle dönmezler. Tersine ne derlerdi? Şöyle derlerdi. Ya Rab, sen bizi bırakıp da nereye gidiyorsun? Daha her şey tamam olmuş değil ki. Daha tamamlamadığın bak şu var. İşte bak daha bu var derlerdi. Her şey tamam olup bitmişti. Sonuca ulaşmıştı artık. Artılara gerek yoktu. Bunu anlayan öğrencilerin işte yüreklerinde büyük bir sevinç oluştuysa bizlerin yüreklerinde de aynı sevinç ve esenlik olması gerekiyor. Rahatla ve değerli kardeşim bunun tadını doya doya çıkar. Birinci noktamız buydu. Evet, işi tamamlamış olduğunu gösteriyordu. İkinci noktamız Rabbimizin göğe yükselip gitmesi cennette bizi bekleyen birinin yani bir savunucumuz olduğu gerçeğini net bir şekilde önümüze koyuyordu. Tanrı'nın önünde dikildiğimizde değerli kardeşler yalnız olmayacağız hamdolsun. Bakın İbraniler 10. bölümde şu ayet 12. ayet harika bir şekilde bu düşünceyi onaylar nitelikte. Mesih günahlar için sonsuza dek geçerli olan tek bir kurban sunduktan sonra sonsuza dek geçerli olan tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. Neydi Tanrı'nın sağı? Onurun ve gücün simgesiydi. Ve ne yaptı öğrenciler? Gittikleri her yerde bir iman ikrarı olarak bunu anlattılar ve savundular değerli kardeşler. Açıkça beyan ettiler. Ve hatırlarsanız İsa Mesih bağlısı Stefanos da inancından dolayı, Mesih'e olan imanından dolayı taşlandığında, yukarı gözlerini kaldırdığında muhteşem bir gerçekle yüz yüze gelmişti değerli kardeşler. Bir şey görmüştü. İsa Mesih'in Tanrı'nın sağında ayakta durduğunu. Bakın 7. bölüm, Elçilerin İşleri 7. bölüm 55. ayet ve 56. ayette diyor ki bakın dedi göklerin açıldığını ve insanoğlunun Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum. Bakın müvekkilini savunan bir avukat gibi Rabbimiz ayakta dimdik duruyordu. Bu da şu önemli gerçeği tüm çıplaklığıyla önümüze koyar. Bizler için Tanrı'nın sağına oturmuş olan bir savunucumuz vardır kesinlikle. O yüzden Yuhanna ilk mektubunda bu gerçeği şu sözlerle onaylıyor. İkinci bölüm birinci ayette. Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama birimiz günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Ya daha ne olsun değerli kardeşim? Daha ne olsun? Tanrımın yanına gittiğimde beni savunan Rabbimizin olması beni bütün içtenlikle titretiyor ve sevinçten hoplatıyor değerli kardeşler. Ve güzel ve harika olan, günah işlemiş olsak da o hala babamızdır. Hamdolsun. Bu şu demektir. İmanlının yaşamındaki günah ne yapıyor? Tanrı ile olan, Rab ile olan beraberliği bozuyor mu? Evet, bozuyor. Günah ilişkiye zarar getirebilir. Bakın, Davut da günaha düştüğünde bunu tattı. Ve mezmurlarda bunu harika bir şekilde bakın nasıl dile getiriyor 32. mezmurda. Kemiklerim eridi diyor. Dermanım tükendi yaz sıcaklığı gibi. 32. mezmur 3 ve 4. ayetlerde. Evet, günah beraberliği bozar ama bakın çok önemli bir gerçeği önünüze koymak istiyorum. İsa Mesih aracılığıyla sağlanmış olan, kurulmuş olan ilişkiyi kesinlikle ve kesinlikle sonlandırmaz, bitirmez. Yani bir baba evladı, bir evlat babayı evet utandırabilir. Ama Yuhanna 1.13'te bakın bu çok önemli. Yuhanna 1. bölüm 13. ayette ifade ettiği gibi bizler Tanrı'da İsa Mesih'in kusursuz kanı aracılığıyla doğmuş olduğumuz için o kusursuz kan aracılığıyla yeniden doğmuş olduğumuz için yani o doğumdan kaynaklanan bir kan bağı olmuş olduğu için evlat olma özelliği devam eder. İlişki zarar görebilir. Soğukluk, kuraklık bir dönem içerisine girebilirsin. Ama o ilişki asla bitmez, asla son bulmaz. Onun için Petrus bu gerçeği şu sözlerle önümüze koyuyor ilk mektubunda. 1. bölüm 23. ayette. Ölümlü değil, ölümsüz tohumdan yani Tanrı'nın diri ve kalıcı. Bakın kalıcı yani yok olup gidici değil, kalıcı devam eden sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Ve harika olan yeni doğuş aracılığına sahip olduğumuz yaşam nerede? Tanrı'da saklı değerli kardeşler. Tanrı bizim yeniden doğmamızı sağladı. Bizi kutsal ruhuyla mühürledi. Ve o yaşam İsa Mesih'le birlikte Tanrı'da saklı. Kimse oraya el uzatamaz değerli kardeşler. Kimse onu elimizden koparıp alamaz. Yuhanna'nın çok net bir şekilde ifade ettiği gibi 10. bölüm 28. ayette onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Evet. Tanrı çocuğu Tanrı çocuğu olma hakkını kaybetmez. Çünkü o hakkı veren Rab Tanrı'nın kendisidir. Yuhanna 1. bölüm 12. ayette bu gerçek şöyle doğrulanıyor. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını bakın ne diyor. Kazandınız demiyor. Biz bu hakkı kazanmadık. Şunu yaptım, bunu yaptım. Bunu yapmış olmanın sonucu olarak da bunu elde ettim. Hayır. Bu hak bize İsa Mesih aracılığıyla verildi. Veren Tanrı'nın kendisi, mühürleyen o, onu saklayan, onu tutan da o değerli kardeşim. Onun için biz kazanmamış olduğumuz için yok olup giden bir yaşam değil. Onun için Yunus da bu gerçeği yaşamış olduğu muhteşem bir deneyim sonrasında yaptığı duada şöyle yerine getirdi, beyan etti değerli kardeşler. Kurtuluş senden gelir ya Rab. Yunus 2. bölüm 9. ayet. Davut da o da yaşadığı bir deneyim sonrasında 3. mezmur 8. ayette kurtuluş Rab'dedir dedi. Kurtuluşun kendisi Rab. Kurtaran o ve kurtarmış olan bizleri kendinde sımsıkı tutan da o değerli kardeşler. Onun için diyor elimden kimse kapamaz. Varsa gücün bunu başarabilirsin değerli kardeşim. Bu da şu gerçeği önümüze koyuyor. Yeniden doğuşu gerçekleştiren ve bunun sonucu değerli kardeşler sonsuz yaşamı sağlayan Tanrı'nın kendisi. Şimdi o zaman şöyle mi diyelim? Çünkü bazıları böyle diyor maalesef. Oh ne güzel. Güzel söylüyorsun. Nihayetle kurtulduk. Ben o zaman istediğimi yaparım. Değerli kardeşim eğer sen bunu böyle söylüyorsan sen inayetin ne demek olduğunu kesinlikle anlamadığını söyleyebilirim. Bakın her zaman vurguladığım gibi Tanrı'nın inayeti hiçbir şey yokmuş gibi günaha devam edelim diye bizlere verilmiş bir belge değil. Bakın Tanrı imanlıyı neden değerli kadar özgür etti? Günaha devam etsin diye mi özgür etti? Hayır. Günahtan özgür etti. Değerli kardeşler. Günahtan özgür etti. O nedenle haberci Pavlos Romalılar 6. bölüm 1 ve 2. ayetlerde diyor ki öyleyse ne diyelim? Öyleyse ne diyelim? Sonuç buysa değerli kardeşler inayet çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Hayır diyor. Kesinlikle hayır. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşarız? Bakın burası da çok önemli. Nasıl günah içerisinde yaşarız diyor. Demiyor ki nasıl günah içerisine düşmeyiz. Hayır, günaha düşebiliriz. Ama hiçbir şey yokmuş gibi günah içerisinde vurdum duymaz bir tutumla günaha devam edemeyiz değerli kardeşler. Eğer yeniden doğduysan, eğer kutsal ruh yüreğinde ise değerli kardeşim. Evet. Babanın sağında, yanında senin için konuşan, seni savunan birinin olması seni rahatlatmıyor mu? Beni gerçekten de çok ama çok rahatlatıyor. Bakın değerli kardeşler, günah ne kadar korkunç da olsa, sen kendini ne kadar değersiz görüyor olsan da, değerli kardeşler, ben şunun altını önemli çizmek istiyorum. Yalvarıyorum değerli kardeşler, Rab'be bakmaya, ona güvenmeye, ona sımsıkı sarılmaya, ona odaklanmaya devam edin. Tüm içtenlikle. Tanrı'nın tahtı önünde o gerekeni yapacaktır senin için. Ne demiştik? Rabbimizin göğe yükselmiş olması, yeryüzündeki hizmetini tamamlamış olduğunu, ikincisi babanın yanında bir savunucumuz olduğu ve üçüncü son noktamızda değerli kardeşler Rabbimizin göğe yükselmiş olması onun tekrar geleceğinin kanıtıdır. Evet, o tekrar gelecektir hamdolsun. Luka 24. bölüme götürüyorum sizleri. 49 ve 51. ayetler. Babamın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz gökten gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın. İsa onları kentin dışına Beytanya'nın yakınlarına kadar götürdü, ellerini kaldırarak onları kutsadı ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı. Bakın nasıl göğe alındıysa aynı şekilde tekrar geri gelecektir. Bakın değerli kardeşler bu gerçek melekler aracılığıyla nasıl onaylanıyordu? Melekler bunu nasıl onaylamıştı? Birinci Habercilerin işte birinci bölüm 11. ayette okuduk ki ayetimiz buydu, konumuzun ayeti. Sizden göğe alınan bu İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Meleğin Rabbimiz hakkında geri gelecektir sözleri, öğrencilerin sonraki hizmeti için teşvik ve teselli olmuştu. Rabbimizin gerçekten de Yuhanna 14. bölümde söylemiş olduğu sözler, bakın bizleri harika biçimde teselli ediyor. Birden üçe kadar olan kesimde. 14. bölüm Yuhanna. Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Babamın evinde yaşanacak çok şeyler vardır. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi, bakın, yanıma alacağım. Bunu ben söylemiyorum. Rab bize bu vaadi önümüze koyuyor. Tekrar geleceğim ve sizi yanıma alacağım. Durum ve şartlar ne olursa olsun. Bu yer hakkında benim çok fazla bilgim yok. Ama biliyorum ki Rab Tanrı'nın çocukları için hazırlanan bir yer olduğunu biliyorum. Bugün de Rabbimiz sizler için aynı güvenceyi veriyor. Sana da bana da korkmayın diyerek. Neden korkmayın diyor? Hatırlayın geçen pazarı. Yaşaya 41:10'da okumuştuk. Korkmayın. Neden? Çünkü diyor seninle beraberim. Değerli kardeşler, korkuya ne gerek var? Rab bizimle beraber olacağının güvencesini veriyor. Bizimle birlikte olduğu için de bizi güçlendirebiliyor, gereken desteği vererek bize ne yapıyor? Yardım edebiliyor değerli kardeşler. O açıdan Rab diyor ki dünya ne kadar berbat da olsa, ne kadar çekilmez de olsa, sıkıntı ve acılarla dolu bir dünya da olmuş olsa, üzülmeyin. Çünkü ben sizinle birlikteyim, yalnız değilsiniz. Sizi asla ve asla terk etmeyeceğim. İbrani 13. bölüm 5. ayette ifade ettiği gibi, sizi asla yüzüstü bırakmayacağım. Cennette sizlere yer hazırlıyorum. Tekrar geldiğimde sizleri yanıma alacak ve sonsuza dek birlikte olacağız. Peki, eğer önümüzde duran sonuç buysa sevgili kardeşler, yapılması gereken ne olmalı? Peki bizlere düşen nedir? Böyle bir güzel olan sonuç karşısında sizi Kolosalılar 3. bölüme götüreceğim. Yine sevdiğim ayetlerden oluşan bir bölüm. Kolosalılar 3, 2 ve 3. ve 4. ayetler. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün. Sonuç eğer buysa. Yani yere bakmayın. Yerdeki o kirli, çamurlu birikimlere bakmayın. Yukarıya bakın. Göksel değerlere odaklanın. Pırıl pırıl parlayan, o diri, yıldızlar gibi parlayan diri umuda odaklanın. Çünkü yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman, yani tekrar geldiği zaman, bakın burası çok harika, siz de onunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz. İşte bizi ayakta tutan, sapasağlam ayakta dimdik durmamızı sağlayan umut bu umuttur değerli kardeşler. Onun tekrar gelecek olması ve onunla birlikte yücelmiş olarak görünmek. Evet. Gelin bu güvenceyle birbirimizi teselli ederek sahip olduğumuz bu diri umutla Rabbimizin tekrar gelip bizi alacağı umuduyla hizmetimize sevinç içinde, coşkuyla, kimsenin itmesiyle değil ama o diri umudun oluşturduğu sevinçle hizmetimize gelin, devam edelim. Var mısınız?